Ayrım 12.
Onlar gemileriyle Amerika'dan, Avrupa'dan en nadide mallar getiriyorlardı, sen de biliyorsun. Onların adadaki köşkleri gibi cennet bahçeleri içindeki köşkler İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de yok. O ada bitti. Sen mallarını hemen taşı. Depoyu da dediğim gibi mağaza yap, az da olsa alışveriş yapanlar olur. Gittikçe de alışverişin artar. Uğurlu olsun. Allah seni bahtiyar kılsın, kazancını yemeyi Allah sana nasip etsin. Cafer'in gözlerinin içi gülüyordu. Ne demek istiyordu Hayri Efendi? Demek istiyordu ki, çorbacı dönmeyecek. O çok uzaklara, Amerikalara gitti. Amerika ise dünyanın öbür ucunda. Birden Cafer'in yüzü karardı, boynu büküldü. Bu da Hayri Efendi'nin gözünden kaçmadı. Ne oldu Cafer, bir şey mi var? Bir şey yok, dedi Cafer, ayağa kalktı. Dur Cafer, gitme, otur yerine. Önündeki çekmeceyi açtı. Senin paran yok, bu durumda sana para bırakamazdı Dimitri. Al şunları. Paraları Cafer'in önüne bıraktı. Cafer ayağa kalktı, Hayri Efendi'nin elini aldı, öpüp alnına götürdü. Zangır zangır titriyordu. Elleri titreyerek parayı aldı, cebine koydu. Otur evladım, otur Cafer. Burada alışveriş yaparsın, ben de sana yardım ederim. Savaş var. Olsun, kıyamet kopsun isterse. Hiçbir zaman paralı adam bu dünyadan eksik olmaz. Cafer iki gün içinde bütün malları kasabaya taşıdı. Aylarca çalışarak depoyu güzel bir mağaza yaptı. Ve ağır da olsa alışveriş başladı. Günler geçtikçe de arttı. Cafer kıvançlıydı. Yalnız Dimitri'nin dediklerini olduğu gibi yerine getirdi. Eline geçen paraları muhkem, şeytanın bile bulamayacağı bir yere saklıyor, saklamadan önce de paraların içinden maaşını alıyordu. Aylar geçiyor, gittikçe alışveriş artıyor, maaşını arttırmak Cafer'in aklına gelmiyordu. Değiş tokuş günlerinde mallarını satmak isteyen yöre köylülerin, kasabanın Rumları da mallarını Cafer'e getiriyorlar, yok pahasına veriyorlardı. Onlar kasabadan dönünce nişancı çınarın altına geldi, ötede dimdik durdu. Konuşmadan Poyraz'a baktı. Biraz sonra Poyraz, ''Buyur nişancı'' dedi. ''Ne durdun kaldın orada?'' Nişancı hiçbir karşılık vermeden arkasını döndü, kamışlığa yürüdü. ''Vasili, gördün mü nişancıyı?'' ''Gördüm. Yarın sabah erkenden, deniz daha beyazken yola çıkmalıyız Kadri Kaptan.'' ''Hazırım reis. Yarın deniz daha beyazken kıyı köylerine Rumlardan çok tekne, kayık, motor kaldı. Motoru kalanların çoğu da balıkçı değilmiş. Çoğu da geriye dönemeyeceğini biliyormuş.'' Kadri Kaptan deniz daha beyazken motoru çalıştırdı. Gün ışırken döndüler adadan yana baktılar. Ada artık gözükmüyordu. Tekne batıya yöneldi. ''Ne o kaptan, kasabaya gitmiyor muyuz?'' ''Şu aşağıda reis.'' Büyük Rum köyleri vardı. Hepsi de balıkçı. Birçok Rum teknesine güvendiği köylülere bıraktı. Kıyı köylerde ne kadar tekne istersen o kadar tekne var. Köyün iskelesine ikindi üstü geldiler, yanaştılar. İskelede onları neredeyse bütün köy karşıladı. Önce tahta bacak Ali Çavuş, hoş geldiniz dedi, arkasından da köylüler. Ali Çavuş onları aldı, köyün alanına götürdü. Alanın ortasına geniş dalları, üç adam el ele verse çeviremez gövdesiyle ulu bir çınar ağacı yükseliyordu. Çınarın altındaki çeşmeden bol bol bir su akıyor, mor çiçekli yarpuzların arasından denize gidiyordu. Köy çok güzeldi. Ahşap evlerin aşağı yukarı hepsi renk renk boyanmış, hepsinin önünde de bir çiçek bahçesi vardı. Ağzı geniş, kırmızı çizgili fincanlarda kahveler geldi. ''Bizim köyün dörtte üçü Rum'du.'' dedi Ali Çavuş. Onlar gidince de köy bomboş kaldı. Onların yerine de Yunanistan'dan gelen Türkleri yerleştirdiler. Onlar gelir gelmez de evlerine kapandılar, bir daha da dışarıya çıkmadılar. Türkler geleli çok oldu. Daha hiçbirinin yüzünü görmedik. Onlar gelmeden köy ne kadar boşsa, şimdi de o kadar boş. Çocukları bile köyün içine çıkmıyor. Bir adam bile gelip şu çınarın altında şu sedirlere oturmadı. Dünyaya küsmüşler. Ne yerler, ne içerler, kimsecikler bilmiyor. Sizin ada nasıl? Bizim adayı hiçbir muhacir beğenmedi. Gelen adaya bir bakıyor, hemen de hiç durmadan, yangından kaçar gibi geldikleri tekneyle doluşarak, arkalarına bakmadan kaçıp gidiyorlar. Kara insanların adalardan ödü kopar. Kopuyor, dedi Poyraz. Kara, ada insanları üstünde bir sohbet aldı, yürüdü. Ali Çavuş'un önünde bir delikanlı dikildi, eğildi, kulağına bir şeyler söyledi. ''Yemek hazırlanmış, buyurun eve.'' dedi Ali Çavuş. ''Aman Ali Çavuş, yemeğin sırası mı şimdi? Bizim seninle bir işimiz var. Karanlık kavuşmadan...'' ''İşiniz başım üstüne komşu.'' Poyraz Musa tekne işini kısaca anlattı. ''Çok tekne var, çok tekne var, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kız gibi tekneler neredeyse çürüyecek. Giden komşuların çoğu balıkçıydı, bizse çiftçi. Onlar bize balık, balık yumurtası, çiroz, salamura, lakerda verirlerdi.'' Biz de onlara tereyağı, yoğurt, süt, kuru fasulye, nohut, mercimek, unluk, buğday, kavun, karpuz verirdik. Hadi kalkın teknelere gidelim. Hep birden sevinç içinde kalktılar. Ali Çavuş sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Göçmenlerin evleri arasına geçerlerken Ali Çavuş, bakın dedi, hiçbir canlı, hiçbir açık kapı gözüküyor mu? Bakın şu ağaçlara bakın, üstlerinde öten, cıvıldaşan bir kuş görünüyor mu? Nereye gitmişler bunlar? Evlerinin içindeler. Tuhaf. Küsmüşler. Dünyaya küsmüşler bunlar. Ne yer, ne içerler? Bilinmez. Bunlar geldikleri gün biz koşuştuk, yemekler yaptık. Her ev birkaç tür yemek yaptı, götürdük. Hiç yüz vermediler. Bir tek söz bile söylemediler. Tepsileri, boş sahanları, tencereleri almaya gittik. Baktık ki yemeklerin hiçbirisine el sürülmemiş. Şaşırdık kaldık. Bir daha da yüzlerini göremedik. Şaşırdık kaldık. Ben de şaşırdım. Bir insanın vatanından ayrılması zulüm. Herhal insanın yüreği kökünden koparılmış gibi oluyor. Bunlar da küsmüşler. Herhalde bunlara geceleri Yunanistan'dan yiyecek içecek getiren cinler var. İnşallah yakında yumulmaktan bıkacak, bizim gibi insan yüzüne çıkacaklar. Zulüm. Zulüm, dedi Poyraz. Zulmü kebir. Tahta ayağımı sorarsanız Çanakkale'ye kurban gitti. Bir karanlığa baktım, çıktım. Baktım diz kapağımın üstünde bacağım kesilmiş. Küstüm kaldım. Baktım biraz düşündüm. Ben böyle nasıl yürürüm? Baktım küsmüşüm. Baktım gece açılmış, gün doğmuş. Baktım Çanakkale denizinin üstü dümdüz, bomboş. İngiliz zırhları denizin dibini boylamışlar. Köye döndüm. Sabahtan gecenin karanlığına kadar köyün dışında bekledim. Ses çıkarmadan eve girdim. Evdekilere susun, ses etmeyin, ben eve gelmedim, saklanmalıyım. Ben ölünceye kadar şu pis insanların yüzlerine bakmayacağım. Baktım, bu dünyanın her şeyine, börtü böceğine küsmüşüm. İtine, kurduna da. Bunlar da bir gün, Ali Çavuş içini çekti, küçük koya geldiler. Köyün kıyılarının kumlarına yan yana kayıklar, irili ufaklı tekneler çekilmişti. Ali Çavuş yepyeni, mavi çizgili bir teknenin yanına gitti. ''Bu işte.'' dedi. ''Bakın, yukarıya çıkın, içine de bakın.'' Sağ bacağı kalın bir ağaç kütüktü. Küskünlüğü ağır kütüktendi. Yoksa dünya topal kaynıyordu. Bu dünya körlerin, topalların dünyası olmuştu. Hristo çok konuştu onunla. Topallık, körlük, şu bacak yerine bağlanmış kütük neydi ki? Bu kadar ağıt olmasa, Hristo olmasa Ali Çavuş daha evin içindeydi. Daha gün yüzü görmemişti. Küsmüştü ki zalim küsmüştü. Küsmüştü ki yüreğindeki bağlar kopmuştu. Hristo onu gün yüzüne, insan arasına nasıl, ne demişti de çıkarmıştı. Hiç mi hiç anımsamıyor? Şimdi Hristo gibi biri olsa bu köyde, o da bu muhacirlerin huylarını bilse, bunlara bir iki demez, deliklerinden çıkarıverirdi. Teknenin yanına gittiler, yöresini uzun uzun dolaştılar. Üstüne çıktılar, tekne yepyeni bir tekneydi. Daha el değmemiş, çok beğendiler. Yok dedi Ali Çavuş, öbür teknelere de bakın, teker teker, nişancıya belki daha iyisini bulursunuz. Dolaşmaya başladılar, her tekneyi inceden inceye gözden geçirdiler. Karanlık kavuşunca Ali Çavuş'un yanına döndüler. ''Hepsi de satılık mı?'' ''Satılık. Teknelerin hepsini birden niçin satıyorlar?'' ''Tekne sahiplerinin hiçbirisi balıkçı değil de ondan.'' Köye döndüler, çınarların altına oturdular. Ortaya bir büyük masa, sandalyeler geldi. Sahanlarla yemekler taşındı. Çınarın alt dallarından birine büyük gemici feneri asılmıştı. Ortalığı iyice ışıtıyordu. Yemek yedikleri sürece hiç konuşmadılar. Ali Çavuş da Hristo Çanakkale'den birlikte dönmüşlerdi ve Çanakkale'den geriye dönen asker çok azdı. Hristo'nun sol kolu kalmıştı Çanakkale'de. Hristo da nişancı gibi iyi bir balıkçıydı. Tek koluyla gene de en iyi olta sallayan, ağ atan, dümen tutan Hristo'ydu. Savaştan önce en çok, en büyük kılıçları da zıpkınlayan Hristo'ydu. Hristo, Ali Çavuş'un hem komşusu hem de can bir kardeşliğiydi. Turuncu tekneyi alıyoruz. Olur, verdim gitti. Kaça olur? Kaçası maçası yok, verdim gitti. Hiç mi para almayacaksın? Verdim gitti. Ne tuhaf adamsın Ali Çavuş. Verdim gitti. Küsüp dünyaya, evinin karanlığında yıllarca kaldığım boşuna değil. Yıllarca da değil, verdim gitti. Allah Allah, nasıl para almazsın? Hristo bu tekneyle hiç denize, balığa çıkmadı. Hristo teknesinin nişancı gibi bir balıkçıya verildiğini duyarsa çok sevinecek. Niçin hiç denize çıkmadı Hristo? Çıkamadı da ondan. Hristo askere gidince parasız, kimsiz kimsesiz kalan karısı çocukları aç kalmasın diye o güzel tekneyi yok pahasına İzmirli bir çorbacıya satmıştı. Çanakkale'den dönen Hristo buralarda bir süre arkadaşlarının tekneleriyle balık tutup para kazandıktan sonra Karadeniz'in yolunu tuttu. Birkaç ay sonra turuncu tekneyle geri döndü. Her gün, gün ışımadan küçük koya gidiyor, kıyıya oturuyor, sabahtan akşama kadar gözlerini tekneden ayırmadan bakıyordu. Hristo tekneye kara sevda bağlanmıştı. Teknesi olduğu halde Hristo gene arkadaşlarının teknesiyle balığa çıkıyor, kendi de kazanıyor, tekne sahiplerine de kazandırıyordu. Derken mübadele geldi, çattı. Amanın bu mübadelede neymiş dediler köylüler. Karakol onbaşısı durumu inceden inceye onlara anlattı. Anlayamayanlara bir daha, bir daha anlattı. İşi anlayınca Ali Çavuş'un yüreğine bir ateş düşüp kaymakamlıkta soluğu aldı. Kaymakamlığın taban tahtalarında Ali Çavuş'un kütükten bacağı ortalığı salladı. Ayak sesine kaymakam bile dışarıya çıktı. Ali Çavuş'u görünce öfkesi yatıştı. "Buyur Ali Çavuş," dedi. Ali Çavuş öfkeyle içeriye girdi, kaymakamın masasının önündeki sandalyeye oturdu, ayağını uzattı, "Küt!" diye tahtalara indirdi, o da sallandı. "Bir kahve Ali Çavuş." "İstemez beyim." "Niçin böylesin Ali Çavuş, ter içindesin, ne oldu?" ''Olan oldu beyim, daha ne olsun. Hristo'yu da sürüyorlar. Süremezler beyim. Hristo'yu hiç kimse vatanından süremez. Sol kolu Çanakkale'de kaldı. Yüreği de burada kalmasın. Niçin Ali Çavuş? Çünkü o bu denizlerin birinci balıkçısıdır. Hristo gibi balıkçı daha bu dünyaya gelmemiştir. Ne yapalım kanun?'' Ali Çavuş ayağa kalktı, kütük bacağı öfkeyle taban tahtalarına indi. Kütüğün tok sesini dışarıdan da duydular. Kanun kanun, Hristo'nun bir kolu Çanakkale'de kaldı. Benim şu ayağımla birlikte, anafartalarda. Bu mu kanun? Ayağını taban tahtalarına vura vura, tepeden tırnağa öfkeye kesmiş dışarıya çıktı. Kaymakamın dişlerinin arasından, ah Ali Çavuş, sen anafartalarda büyük kumandanın emrinde savaşmamış olsaydın, topal domuz görürdün babanın gününü. Ah! Sözleri ağzından döküldü, dişlerini gıcırdattı. Ali Çavuş o öfkeyle köye geldi, doğru Hristo'nun evine gitti. ''Bu öfken ne? Nereden geliyorsun böyle kanter içinde?'' ''Kaymakamdan geliyorum. Gidiyorsunuz. Sizi Yunanistan'a sürüyorlar. Söyle herkese malını mülkünü, nesi var nesi yoksa satsınlar. Sen de sat. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bir tek iğnemi de satmayacağım.'' Aralarında sert bir tartışma başladı. Hristo, ben buradan hiçbir yere gitmem diyordu da başka bir şey demiyordu. Ali Çavuş'la Hristo'nun arasındaki tartışma aylarca sürdü. Hristo değil teknesini, bir tek iğnesini bile elden çıkaramadı. Zamanı gelip de sürgün başlayınca Ali Çavuş ne etti eyledi de bir kamyon buldu, Hristo'yu ev eşyalarıyla birlikte bir kamyona koydu, kendi de bindi İzmir'e vardılar. Hristo çoluk çocuk bir kayıkla vapura doğru yol alırken, ''Çavuş, Çavuş, Ali Çavuş, yakında dönerim, üzülme. Neyim kalmışsa hepsi senindir. Tekneyi de iyi, fıkıra bir balıkçı bulursan ona ver. Hiç para alma, para alma. İyi bir balıkçı. Yakında dönerim. Çok yakında. Beni köyümden kimse edemeyecek. Kimse. Kimse. Onlar gidince köy bomboş kaldı. Bu göçmenler gelince de gene bomboş. Gönder nişancıyı, hangisini beğenirse. Herkes teknesini, malını, nesi var nesi yoksa komşusuna bıraktı gitti. Hiçbir zaman sürüldüklerine son ana kadar inanmadılar. Geleceklerine ne kadar inanmadılarsa döneceklerine de o kadar inanıyorlardı. Yarın öbür gün bir teneke turuncu, bir teneke mavi boyayla tamam, para mara almam. Yok, başka bir tekneyi beğenirse nişancı, onu da o zaman düşünürüz. Teknelerine bindiler, kıvançlıydılar. Kaptan motorun kolunu çevirdi, üç çevirişle motor aldı. Ne diyorsunuz çocuklar? Ali Çavuş, haklı. Sen nişancıyla köye gelir, teknenin eksiğini tamamlar mısın? Gelirim Poyraz Reis. Poyraz teknenin bir köşesine oturdu, iki elini çenesine dayadı, daldı, yumuldu, gitti. Sanki burada, teknenin içinde değildi. Adaya gün batmadan geldiler. Onları iskelede nişancı bekliyordu. Müjde! Diyerek tekneden çıktı Poyraz. Sana bu denizin en iyi teknesini bulduk. Hiç kullanılmamış. Eğer insan halidir o tekneyi beğenmezsen, deniz tekne dolu. Beğen, beğen, beğendiğini al. Sağ ol Poyraz, sağ ol reisim. Ne oldu nişancı, ne var? Nişancı, onlar kendi işi için köylere kadar zahmet edip gittiler. Bir de onlara kötü haberle karşılıyorum. Bu insanlığa sığar mı diye ikirciklendi. Nişancı, adada kötü bir şey mi oldu biz gittikten sonra? Nişancı ağzında bir şeyler geveledi. Poyraz hiçbir şey anlamadı. Musa Kazım Ağa Efendi'ye bir şey mi oldu? Yoksa Lene Ana'ya mı? Yoksa senin torunlara mı? Yok yok, öyle şeyler yok. Onların hepsi iyi. Hepsi de seni bekledi. Onlar iyi ya. Yağsı ne? Hani var ya çifte koltuk değnekli genç. Bir de öteki gençler. Bir de ne bileyim ben. Hani hükümetten Hayri Efendi onlar için para almıştı. Sen de o paralarla onlara ayakkabı, giyit almıştın. İşte onlar. Ne olmuş onlara? Uzatma sözü. Uzatmıyorum. Onları giydirip kuşatmıştın. Topal ayaklarına bile ayakkabı almıştın. Ne kadar da çok yiyecek. Ne kadar da çok balık tutmuştuk. Balıkları en çok da onlar yemişti. Amma da sözü uzatıyorsun ha. Ne oldu onlara? Bir tekne geldi. Önce o topallar, sonra da adaya kim gelmişse. Sonra hiç uzatmadın maşallah. Bindiler o tekneye arkalarına bakmadan, kıçlarını adaya döndüler gittiler. Poyraz'ın benzi soldu, dudakları titrer gibi etti. Bu da nişancının gözünden kaçmadı. Aceleyle, o gelenlerden yalnız Musa Kazım Ağa Efendi odada kaldı, dedi. Poyraz gülerek, varsın güle güle gitsinler. Zaten ne işe yararlardı ki onlar? Balık tutarlardı. Balıkçılık onlara göre bir işti. Yani oturdukları yerden oltayla balık tutanlar, en usta balıkçılar, topallar olurlar. Bir de iki gözü körler. Körler de, topallar da birer sağlam insan olmalı. Hele körler, oltaya vurma değil, oltanın yanından bile geçse balık, onlar duyumsarlar. Poyraz gene güldü. Bir daha adaya gelen ne kadar kör, topal varsa hepsini bağlar, bir yere salmayız. Bak, nişancı, senin yepyeni gıcır teknenin rengi ne? Nişancı, ne? Turuncu. Nişancı, onlar gitti gideli her sabah çınarların altına geliyor, bir sedirin üstüne oturuyor, gözlerini uzaklara dikip bekliyordu. Gelecek teknesiyle neler yapacak, ne biçim balıklar yakalayacak, bunlara balıkçılık nasıl olurmuş gösterecekti. Şu denizlerin altında kim bilir ne çok balık vardır. Ne kadar, ne kadar çok. Her biri güneşten bir parça. Yosunların üstüne binbir gün ışığı parçası düşmüş. Denizlerin dibi apaydınlık. Evini Musa Kazım Ağa Efendi'nin evi gibi görkemli donatıyor. Evin içi resimli. Kasabaya iniyor. Kasabanın en iyi terzisini soruyor. En güzel elbiseyi diktiriyor. En güzel kundurayı, yeşil çorapları, çizgili mintanları alıyor, giyiniyor, kuşanıyor, köye gidiyor. Sultan ceviz ağacının altına oturmuş, yüzünü eller arasına almış, düşünüyor. Hem düşünüyor, hem de bekliyor. Aşağı yola bakınca bir de görüyor ki, arka arkaya sıralanmışlar. oğulları geliyor. Kalk sultan, kalk diye bağırıyor. Oğulları koşuyor. Sultan şaşkın, kucaklaşıyorlar. İskelenin üstüne gidiyor. Gözlerini denize dikiyor, bekliyor. Bütün denizler büyük olur. Işıkların içindedir. Binbir renk ışıkta balkır. Sabırsız, bekliyor. Gideri ne kadar çok oldu, ne kadar çok. Bunlar gelmeyecekler. Ulan Kızıldeniz'in arkasına, yedi denizler ötesine mi gittiniz? Ulan Sümüklü Poyraz, yedi deniz ortasında sizi ejderhalar mı yuttu? Çınarların altından, deniz kıyısından uzaklara bakıyor, eve gidiyor, çocuklar evdeyse onlarla konuşuyor. Denizlerden, denizlerin altındaki ışıktan, yedi denizlerden, arkasındaki bin tane koskocaman güneşlerden söz ediyor. Çocuklar yemek yiyip hemencecik de boyunları bükülüp uyuyuverince her birini kaldırıp yataklarına yatırıyor. İçini çekerekten çocuklar babalarını, büyük analarını hiç sormuyorlar diye düşünüyor. Sultan giderken çocuklara bir şey söyledi mi ola? Çocuklara, nineleri köye dönerken onlara bir şey söyledi mi acaba? Soramıyor. Sorulmaz ki. Sorulsa da söylemezler ki. Sabaha kadar uyuyamıyor. Gece yarıları yataktan çıkıyor, iskeleye iniyor. Gözlerini karanlık denizin ötelerine dikiyor. Deniz çırılçıplak, ne gelen var ne giden. Uykusuz, gergin, hiç düşünmediği kadar çok deniz, çok kayalık, çok savaş, çok insan, çok ölüm düşünüyor. Her savaşı düşündükçe torunlarını da birlikte düşünüyor. Torunlarını düşünürken bir el geliyor, mengene gibi yüreğini sıkıyor, torunlarını kaçıracağı yeri bulamıyor. Çöllere, çöllerin ta ortasına, yedi denizlerin ötesine kaçırsa da oralarda da savaş var. Çırpınıyor, çıldırıyor, her yerde, her yerde savaşıyorlar. Allah bin belalarını versin. Bu dünyada, bu denize, bu ağaçlara, bu çiçeklere, şu gülen çocuklara, şu arılara kurban olası musibet insanlar. Savaşa, daha başlamadan inşallah hepinizin gözleri çıkar, çıkar da önünüzü göremez, kurşun atacak yeri bulamaz olursunuz. Adadaki bütün çocuklara şimdiden ölülermiş gibi bakıyor, kız erkek ayırt etmiyordu. Kim çıkarıyordu savaşları? Aklı bir türlü ermiyordu. Kim icat etmişti savaşı? Ne için? Onu da kimse bilmiyordu. Savaşta karşı karşıya gelenlerin çoğu ölüyordu. Ölmeyenler de yarı deli, yarı mecnun, sakat, tükenmiş, karanlık, cehennem işkencesinde kalıyorlardı. Elini havaya kaldırıyor, "Başınızı yesin, rezil kepaze ettiğiniz bu dünya sizin." diyor. Koşarak gidiyor, torunlarını tepeden tırnağa sevgiye keserek kucaklıyordu. Homurdanarak çınarlara indi, iskelenin ucuna geldi. Ötelere, yöreye bakındı, kimsecikleri göremedi. ''Ulan oğlum Poyraz'' dedi. ''Başından büyük işleri yapmaya ne kalkışırsın? Kayık mı, tekne mi, gemi mi alacaksın? Belki de tahtel bahir alırsın. Sen yaman, yiğit bir adamsın. Gelmiş şu koskocaman... Dünya kadar adanın padişahı hem de şahı olmuşsun. Sabahtan akşamlara, akşamdan sabahlara kadar dönen değirmenlerin kanatları var. Ben gemi alırım nişancıya, ben tahtel bahir alırım diye zort atarsın. Ondan sonra da kayıplara karışıp gidersin. Denize arkasını döndü, küstü, adanın hiç gitmediği bir yerine, bağlara yöneldi. Tepeye çıkıncaya kadar ter içinde kaldı. Tepenin güney yamacı baştan aşağı bağlıktı. Kütükler yarı açılmış, taptaze ince yeşil yaprağa durmuştu. Nişancı daha homurdanıyordu. Uzaklardaki dümdüz güneş altındaki deniz içini yudu arıttı. ''Ah Poyraz oğlum'' dedi. ''Ne diye soyunursun böyle işlere? Altından kalkamayacağın yükün altına niye girersin? Neden bu kadar üzülürsün? Bir kayık mı, tekne mi? Ne için?'' Ben senden ne kayık istiyorum ne de bir şey. Kayıklarını alsınlar da başlarına çalsınlar. Niçin üzüldün bu kadar da? Adamıza bile gelemiyorsun. Ne olacak yani? İşte şeftaliler oluşup gelir. Onun arkasından da bahçelerdeki sebzeler, narlar, üzümler, zeytinler olgunlaşır, toplar satarız. Benim torunlar da maşallah kocaman oldular. Onlar da toplarlar. Sen üzülme, ben ne yapar eder, sonbahara kendime bir kayık alırım. Benim iyi altın yürekli Poyraz'ım. İçi alıp vere vere iskeleye kadar indi, Kadri Kaptan'ın teknesi adaya yaklaşıyordu. Arkasına takılmış ne bir tekne, ne bir kayık gözüküyordu. Kaptanın teknesi çırılçıplak. Nişancı denizi yararak gelen kaptanın teknesine daha uzun bakamadı, döndü çınarların altına geldi. Bacakları feldir diyordu. Sidirin üstüne çöküverdi, başı göğsüne düştü, öylece kaldı. Tekne geldi, iskeleye yanaştı. Kadri Kaptan atladı, halatı babaya geçirdi, arkasından da ötekiler indiler. Sevinç içindeki Poyraz, sedirin üstüne yumulmuş kalmış, nişancı veliyi gördü, ona doğru yürüdü, yanına geldi durdu, öteki kıpırdamadı. Poyraz üst üste 3 kere öksürdü, nişancı gene duymamışçılığa vurdu. Nişancı, nişancı durumunu bozmadı. Nişancı, nişancı, nişancı orada olmadı. Poyraz onu omuzundan tuttu, bir iyice sarstı. Nişancı gözlerini açıp ona bakmadı. Nişancı, ne oldu sana? Sana öyle bir tekne aldım ki ne bu denizlerde, ne Akdeniz'de, ne de Kızıldeniz'de böyle bir tekne var. Kız oğlan kız bir tekne. Nişancı şöyle bir sallanır gibi etti. Kız oğlan kız bir tekne nişancı, kız oğlan kız. Nişancı birden yanına basılmışçasına ayağa fırladı. Ne? Gözleri fal taşı gibi açıldı. Kız oğlan kız. Ne? Sana bir tekne aldım. Kız oğlan kız. Ne? Nişancı dondu kaldı. Oraya gittik. Topal Ali Çavuş'u bulduk. O köyde deniz tekne, kayık dolu. Ben de sana en iyi kız oğlan kız tekneyi aldım. Şimdi Vasili'yi yanına alacak, o köye gideceksin. Poyraz onu kolundan tuttu, yerine oturttu. Poyraz konuşuyor, Ali Çavuş'u, Hristo'yu, köye gelen göçmenleri anlatıyor. Nişancı duymuyordu bile. Ayağa fırladı. Ne? Şimdi benim bir teknem mi var? Var, dedi Poyraz. Hem de ne tekne? Benim, senin. Nerede? Vasili iskelenin ucunda duruyor, bir şeylerle uğraşıyordu. Vasili gel, şu adama tekne işini anlat da anlasın bu adam. Nişancı kendine geldi, dikeldi, celallendi. Ulan oğlum Poyraz, ağzını topla, bu adam dediğin senin baban. Olsun, dedi Poyraz. Denizin kıyısına gitti, çakıl taşlarının üstünden Zehraların evlerinin oraya vardı, döndü. Zehra'yı göremedi. Birkaç kez daha gitti, geldi. Kimsecikleri göremedi, yüzü asıldı. Bu da onu izleyen nişancının gözlerinden kaçmadı. Vasili bir yandan nişancı ile konuşuyor, bir yandan da Poyraz'ı izliyordu. Poyraz gel buraya. Sesi sevinçten çın çın ötüyordu. Bütün ada bugün şu yukarıdaki pınara gittiler. Kaygan böcekleri varmış. Suyun yüzünde kayıyorlarmış. Suyun altında çakıl taşlarının üstünde de gölgeleri kayıyormuş. Gördün mü sen onları? Görmedim. Suyu ışık gibiymiş. Altı çakıl taşlı pınarlar öyledir. Çakıl taşlarının üstüne ışık çöker. Öyledir, dedi Vasili. Konuştunuz mu Vasili? Bu adama teknenin ne biçim bir tekne olduğunu anlatabildin mi? Ağzını bozma Poyraz. Adam dedikleri de sensin, bu adam da sensin. Nişancı şen şakrak bir çocuktu. Ayağa kalktı, bir o yana, bir bu yana bükülerek usulca Poyraz'a gitti. Onun yanına gelince sıçradı, boynuna sarıldı, ayaklarını arkaya topladı. Poyraz'ın boynunda bir süre asılı kaldı. Sonra da boynundan 2-3 adım arkaya atladı. Çınarların yöresinde 3 kez döndü. Kamışlığa girdi, dışarıya elinde bir ılgın dalıyla çıktı. Kendi kendine bir süre konuştuktan sonra Poyraz'a yaklaştı. Efendi ağa, dedi. Çok güzel bir tekne mi dedin? Kız oğlan kız mı dedin? Söyle bana. Tatlı canım kurban olsun sana. Kız oğlan kız ki, öyle bir kız ki. Nişancı yerinde duramıyor. Ne diyeceğini, ne yapacağını, nasıl sevineceğini, sevinçten nasıl göklere uçacağını bilemiyor. Oralıkta kız oğlan kız, turuncu, turuncu diyerek homurdanıyordu. Poyraz biraz ürkmeye başladı. Sevincinden ne yapacağını bilemeyen şu 7 yaşındaki çocuğun başına bir iş gelecekti. Biraz sonra homurtusu da kesildi. Nişancı düpedüz kendisiyle konuşmaya başladı. Nişancı, denizler, hey denizler, kız oğlan kız denizler. Hey kız oğlan kızlar, hey! Hey Sürmene'nin ulu cevizli dağları, hey! Yeter nişancı, yeter! Şunun konuştuklarına bakın hele. Küçücük aksakallı, iki büklüm, gözlerinin feri sönmüş bir pir-i fani. Sen sus, pir de sensin, fani de sensin. Bozma dalgamı. Hemi de kız oğlan kız. Bütün denizler, mor keskin kayalıklar, ulu ceviz ağaçlarının ak cevizleri hem turuncudur hem de kız oğlan kızdır. Kız oğlan kızdır. Balıklar da kız oğlan kızdır. Bir yakalayan olsa, bir de acımızdan ölmesek, bütün balıklar kız oğlan kız. Bu sözlerden sonra nişancı velinin taşkınlığı sönüverdi. Yerini utanmış, ne yapacağını bilemez, şaşkın, düşünceli bir hal aldı. Bu nişancı artık o az önceki nişancı değildi. Yalnız küçük yeşil gözleri göz çanaklarından fır dönüyor, mutluluk saçıyordu. "Gideyim size balık getireyim," dedi, iskeleye yürüdü. "Ben de geliyorum," dedi Vasili. Poyraz orada çınarların altına tek başına kala kaldı. Şu adamın sevincine de bir bakın hele diye düşündü. Böylesine bir sevinci şu gözleri hiç görmemişti. Sevinç mutluluk derisinin altından fışkırıyordu. Daha fazla sevinemediğine dehşet üzülüyor, ne yapacağını bilemiyor, bir doyumsuzluk duvarına varıp dayanıyor, oradan da bir cennetin kapısına gidiyor, duruyor, içeriye girdi girecek, korkuyor. Yarın öbür gün bu sevince alışınca, kız oğlan kız bir teknem oldu, kız oğlan kız denizlerim, ulu ceviz ağaçlarım, hem de cevizin kabuğundan tutar, kolaylıkla ikiye ayırırsın, kız oğlan kız, süt beyaz cevizler, kız oğlan kız. Ama ölürken hiçbir şey olmadı diyecek. Ne olacaktı? Onu hiçbir zaman bilemeyecek. Neye, nereye ulaşacaktı? O dediğine hiçbir zaman erişemeyecek. Eriştiğinde de sandığı kadar sevinemeyecek. Hep hiçbir şey olmadı diyecekti. Ama hiçbir şey olmadan önceki sevinç cennetlerini bir türlü unutamayacaktı. O gece Poyraz sabaha kadar uyuyamadı. Hep insanoğlunu, onun ölüm kalım bekleme macerasını yaşadı. Nişancıya gelince denizde bir iyice çözülmüş, yumuşamış, rahatlamıştı. Yemekten sonra hemen yatağa girdi, başını yastığa koyar koymaz da uyudu. Sabahleyin onu Vasili uyandırdı. Uyandırmasa da uyuyacaktı, kütük gibi yatıyordu. Kadri kaptan Poyraz'la birlikte onları iskelede bekliyordu. "Zor kalktım Poyraz oğlum, yaşlılık başa bela." "Yaşlı tekeye de bakın hele." "Bakın," dedi nişancı. Poyraz onun koluna girdi, aldı kamışlığını oraya kadar götürdü. "Aç avucunu," dedi gülerek. Nişancı hemen avucunu açtı, Poyraz eline epeyce bir para koydu. "Çok para," dedi nişancı, "ben ne yapacağım bu kadar parayı?" "Şunu yapacaksın ki, önce boyalar alacaksın, sonra bir tekneye ne gerekiyorsa onların da hepsini." "Çok para, çok paraysa çok para, koy cebine." "Belli olmaz, belki gerek olur, fazla para göz çıkarmaz." "Kızma kardeş, işte koyduk cebimize. Var mı başka bir diyeceğin?" "Var." "Neymiş o?" "Ağlar, halatlar. Başka ne gerekiyorsa hepsini alacaksın. Sen bu denizleri herkesten iyi biliyorsun. Kimseye soracak bir şeyin yok." "Var. El elden üstündür, arşa kadar. Haydi, gecikmeyin." İskeleye geldiler. Kadri kaptan motoru çalıştırmıştı. Önce nişancı, arkasından Vasili atladı. "Köye gidiyoruz. Önce tekneyi göreyim, sonra kasabaya gider gerekenleri öyle alırız. Öyle değil mi Poyraz? Ali Çavuş'a selam söyle. Baş üstüne." Köyün iskelesinde Ali Çavuş'u bekler buldular. Tekneyi uzaktan tanımıştı. "Çabuk inin oradan, hoş geldiniz. Nişancı Veli ustamız, safalar getirdin." Elini uzattı, tekneden nişancıyı aldı. Kadri kaptan motoru durdurdu, halatı iskeleye attı. Ali Çavuş ustalıkla yakaladığı halatı babaya geçirdi. "Çabuk, doğru eve, acınızdan ölmüşsünüzdür." "Olmaz," diye dikeledi nişancı, "olmaz." "Neymiş olmayan?" "Onu görmeden hiçbir yere gitmem." Ali Çavuş, "Yaşa reis," dedi. "Senin yerinde olsam ben de gitmezdim. Haydi in, biz de onunla gidelim." Koya yürüdüler. Nişancı o kadar hızlı yürüyordu ki koya çabuk vardılar. "İşte bu," dedi nişancı. "Bildin?" dedi soluk soluğa kalmış Ali Çavuş. Bildim diye şakıdı nişancı. Hemencecik de önündeki kayığa atladı, ötekileri beklemeden küreklere asıldı, tekneye varmasıyla yukarı tırmanması, teknenin içini dolaşması, ardından da inip kıyıya ulaşması bir oldu. Bir kayanın üstüne sekilendi, yönünü turuncu tekneye döndü, siz gidin dedi, ben sonra gelirim, nişancı. Ali Çavuş Vasili'nin kulağına fısıldadı, sus dedi, şimdi onu götüremeyiz. Nişancı yepyeni turuncu teknesine baktıkça bakıyor, bir türlü doyamıyordu. Vurgun yemiş gibi olmuştu. Gün battı, karanlık kavuştu. Nişancı teknesinin sallanan karartısına, karanlığın ardından bile seçiyordu. Turuncu tekne ötede sallanır, önünden gelip geçerken içi sevinçten taştıkça, taşarken karısına kavuşacağını, ceviz ağaçlarını kesip satacağını, askerden dönen oğullarını alıp adaya getireceğini, torunlarını, paşa torunları gibi büyüteceğini düşünüyordu. Ayağa kalktı, o kalkar kalkmaz da arkasındaki kayalıklardan yuvarlanan bir taş sesi geldi, geriye dönünce bir karartı gördü, beni mi bekliyordun? Ali Çavuş dedi ki, karanlıkta o reis evin yolunu bulamaz, beni gönderdi, düş önüme, eve gidelim de karnımı şöyle bir doyurayım. Evdekiler yemeklerini çoktan bitirmiş, derin bir sohbete dalmışlardı. Kaynanan seni seviyormuş. Ne var ki Ali Çavuş? İçli köfte var. Doğru, kaynanan beni seviyormuş. Başka ne var Ali Çavuş? Tarhana çorbası. Başka? Ak petekli bal. Yeter Ali Çavuş, bunlar bana yeter. Önünde sofra kuruldu, fırın ekmeği de kondu ortaya, derin bir bakır tasta, üstü buğulanarak tarhana çorbası geldi. Nişancının yüzü güldü. Çorbayı çabucak içti bitirdi. Ardından gene üstü buğulanarak içli köfte geldi. Bu tütüp gelen içli köfteye bir de yufka ekmek olsa, yufkayı yetiştirin çocuklar, köftenin üstündeki buğu gitmeden, bu adam köfteden anlıyor. Nişancı içini çekti. Ah ne kadar gün geçti, ne kadar çok, ne kadar çok tarhana çorbası içmeyeli, içli köftenin yüzünü görmeyeli, balın da adını unutalı. Allah senden razı olsun, senden de. Yemek bitinceye kadar kimsecikler ağzını açmadı. Yemeğini bitiren nişancının başı göğsüne düştü, uyumuştu. Kaldırdılar, yan odadaki hazırlanmış yatağına yatırdılar. Nişancı erkenden uyandı, dışarıya ayak yoluna çıktı, çabucak da döndü. Ortalığı naneli tarhana çorbası kokusu almıştı. Geniş bir tepsi ortaya kondu, yufka, tandır ekmeği, sıcak bazlama getirildi. Konuşmadan çorbayı içmeye başladılar. Kahvaltı boyunca da konuşmadılar. Ayağa kalktılar, nişancı. Sağ ol Ali Çavuş, senin bu iyiliklerin unutulmaz, sağ ol. Benim evim sizin eviniz, her zaman başımız üstünde yeriniz var. Biz bugün kasabaya gidiyoruz, tekneyi donatmak için gerekenleri alacağız. Sonra da belki akşama döneriz. Çeşit çeşit balık ağı da almayı unutma. Alırım, dedi nişancı gülerek. Hangi balıkların ağını alacaksın? Buranın denizini birazcık öğrendim, balıklarını da. Tekneyi kalafatlamak gerekecek mi? Epeydir yatıyor, kalafatlamalı. Bana yardım edecek bir usta bulunur mu? Bulunur mu ne demek, nişancı? Burası bir zamanlar balıkçı köyüydü. Hele sen bir git gel, sana yardım edecek çok usta buluruz. Kalafat ustası, boya ustası, ağ ustası. Bu köy bir köy değil, bu köy bir ev gibiydi. Herkes herkesin işine koşardı. Bizim köy böyleydi işte. Kadri Kaptan, Ali Çavuş'um bugün dönemezsek yarın geliriz. Balık da tutar getiririz. Öğleye de size yetiştiririz. Ya balık tutamazsanız, Vasili nişancıyı gösterdi. Öyle konuşma çavuşum, alınır ha. Alınırım dedi nişancı, gülüştüler. Tekneye atladılar. Süt liman denizde Kadri Kaptan'ın teknesi sevincinden uçuyordu. Nişancının taşan, içine sığmayan sevinci Vasili'ye, Kadri Kaptan'a, tekneye, denize, her bir yere geçmişti. Böyle bir tekneye ilk olaraktan sahip oluyordu. Kadri Kaptan'ın hızla giden teknesi denizi köpürtüyordu. Birden bir ses ortalığı çınlattı. Hayda! Ve nişancının mutluluk dolu sesi ışığı ortadan biçti, köpürmüş tekneyi salladı, uzak göklere ulaştı. Kendi sesine şaşırmış nişancı gitti baş üstüne, arkasını kaptanla Vasilya'ya döndü, oturdu, ayaklarını da denize sarkıttı. Kasabaya kadar bir kez ne arkasını döndü ne de arkadaşlarına bir tek sözcük etti. Kasabaya sandıklarından da daha çabuk vardılar. İskeleye yanaştılar. Kadri kaptanın genç arkadaşları karşıladı onları. Aralarında nişancı veli reis buymuş buymuş diye fısıldaştılar. Nişancı reis gençlerin konuştuklarını duydu, kubardı. Bir de turuncu teknemi görseler diye ağzı kulaklarına vararak söylenerek güldü. Cafer onları çok eski bir dost, arkadaş gibi karşıladı. O ünlü Dibek kahvesinden onlara birer köpüklü kahve yaptı ki kokusu bütün mağazanın içini dolduran. Nişancı kahveyi ağalar, beyler, paşalar gibi öylesine höpürteterek içti ki herkesin parmağı ağzında kaldı. Ona saygılarını daha da arttı. Nişancı reis, her istediğin var, dedi Cafer. Nişancı önce boya kutularını seçti, götürüp kapının yanına koydular. Ardından ağlara, ağ iplerine, mantarlara geçtiler. Seçtiklerini büyük bir çuvala koydular, kapının oraya götürdüler. Ağlardan oltalara geçtiler. İşe Vasili de, Kadri kaptan da karıştı. Yalnız oltaları seçmekte zorlandılar. Nişancıya olta beğendirmek kolay olmuyordu. Nişancı beğendiği bir oltadan 5, 10, 15 tane birden alıyordu. Oltalar çoğaldıkça onun da kıvancı artıyordu. Türlü kalınlıkta olta ipleri, halatlar da aldılar. İstakoz sepetleri almayı da unutmadılar. Cafer, nişancı reis, paran yoksa hiçbir kıymeti yok. Ne zaman paran olursa o zaman getirirsin. Nişancının kaşları çatıldı, şahin gözleri yuvalarında döndü, sert bir sesle, ''Paramız olmasa bu mağazada ne işimiz var?'' dedi sertçe. ''Ha, dedim ki senin gibi bir reis ve hem de bir deniz kurdu için hiç kıymeti yok.'' dedim. ''Sağ ol Cafer Efendi, sen paranı hesap et.'' Cafer gitti, masasına oturdu, defteri önüne çekti, bir süre defterin üstünde eğilip hesaplar yaptı, başını gülümseyerek kaldırdı, tıpkı ustası gibi, ''Sana %15 iskonto yaptım.'' dedi ve hesabı söyledi. Nişancı ağır ağır paraları sayarak masanın üstüne koydu. ''Sağ ol Cafer Efendi, Allah sana daha çok versin.'' dedi. ''Senin buralarda bir adamın yok mu?'' diye sordu. ''Var.'' dedi Cafer. ''Hem de ne kadar istersen o kadar. İki kişi yeter.'' ''Yok, ben sizin yükleri iskeleye kadar taşıtırım. O bizim vazifemiz. Sağ olasın. Müşteri bizim veli nimetimizdir.'' Cafer bir ıslık çaldı, birkaç kişi birden geldi, çuvalları yüklendiler, boya kutularını aldılar, iskeleye yöneldiler. ''Hayırlı olsun nişancı reis. Duydum ki Dimitri reisin teknesini almışsın. Kız oğlan kız bir teknedir. Hayırlı olsun. Allah kazadan beladan esirgesin. Sağ ol Cafer Efendi. Kız oğlan kız.'' Çuvalları, tenekeleri, fırçaları, kalafat pamuklarını, zifti, öteki gereçleri tekneye taşıyıp köyün yolunu tuttular. Ancak gece yarısı köye ulaşabildiler. Coşku, heyecan, sevinç nişancıyı o kadar yormuştu ki bütün bedeni tepeden tırnağa sızlıyordu. Köyün iskelesine daha gelmeden Ali Çavuş'un tahta ayağının sesi duyuldu. Nişancı tekne iskeleye yanaşır yanaşmaz atladı. ''Haydi Ali Çavuş, gidelim, çabuk ol. Benim halim kalmadı, çabuk çabuk.'' Tahta ayağın sesi iri çakıl taşların üstüne yankılandı. İskelede başka köylüler de onlara karşılamaya gelmişlerdi, özellikle nişancıyı görmek için. Eve yaklaştıklarında naneli, ekşi, sarımsaklı tarhana kokusu nişancının yüzüne çarptı. O anda da karnı zil çaldı. Aklında yol boyunca yatak vardı. Yatağı unuttu, Ali Çavuş'un koluna yapıştı. ''Ali Çavuş, tarhana kokusu.'' Kokuyu derin derin içine çekti. ''Tarhana kokusu ya.'' Kol kola içeriye girdiler. Girer girmez de kendilerini serili sofranın başında buldular. Kalaylı bakır taslarda tarhana çorbası insanı iştahtan çıldırtan kokusuyla kokuyordu. Tasındaki tarhana çorbasını biter bitmez nişancının başı göğsüne düştü, uyuyuverdi. Onu sofradan kaldırdılar, yatağına yatırdılar. Sabahından erken uyanan nişancı, yanına yönüne bakınmadan doğruca teknesinin yanına gitti. Sabahın alacasında denizin üstündeki sis içinde sallanan turuncu teknesi gözüne daha bir güzel gözüktü. İçi kalakladı. Geriye döndü, kahvaltı sofrası çoktan kurulmuş, ötekiler güzel nane kokulu tarhana çorbalarını çoktan içmeye başlamışlar, neredeyse kahvaltılarını bitireceklerdi. Ali Çavuş'un yanında ona bir yer ayrılmıştı. Ali Çavuş, ona daha geniş bir yer açmak için biraz daha sola çekildi. Diş budak ağacından ağır bacağını çözmüş arkasına, cicimin üstüne uzatmıştı. Bacak orada nakışlı kilimin üstünde bütün görkemiyle yatıyor ve karını dünya aleme gösteriyordu. Ali Çavuş nişancıya sofradakileri tanıttı, solundaki genci gösterdi. "Bak reis, şu solumdaki çocuk kalafat ustasıdır. Tekne ne zamandır çalışmadan öyle duruyor. Belki tekneyi kalafatlamak gerekecek. Şu da, şu kır bıyık da zorlu bir boyacıdır. Şu genç de kır bıyığın yardımcısıdır. Bu da karşında oturan, elindeki kaşığı çorba tasının ağzına, ağzından çorba tasına, mekik dokurcasına götürerek gürültüyle çorba içenin adını söyledi. İşte bu da Ahmet, benim yeğenim olur. Akıllı, becerikli bir çocuktur. Motor ustasızdır ya, balıkçılıktan anlamaz. İstersen senin yanına vereyim Ahmet'i, hem sana yardım etsin, hem de balıkçılık öğrensin.